Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından mülakatlar paylaşacağız. İlk olarak Ahmet Ertaş abiyle 56 yıllık manevi yolculuk üzerine 2. Maneviyatın öğretimi bitebilir, eğitimi bitmez başlıklı mülakatı paylaşacağız. Efendim, malum İstanbul Türkiye'nin toplanma yeri. Gençlerin manen eğitimiyle ilgilenme noktasında bazı şehirler kendini gösterdi. Erzurum da bu vilayetlerden birisiydi. Zannediyorum o dönem güzel bir gençlik çalışması yapıldı. Bunun bereketli olmasını neye bağlıyorsunuz? Elhamdülillah, Allah'ın lütfuyla Erzurum'da güzel bir hava oluştu. Erzurum üniversite şehriydi. İmkanlar oldukça zayıftı. Belki de bu hizmetleri zor şartlar altında yapmak daha bereketli ve verimli neticelere ulaşmayı sağlıyor. Gayreti artırıyor. Şu anda öğrencilere en güzel imkanları sağlıyorsunuz fakat otel gibi kullanıp gidiliyor. Heyecan kalmamış oluyor. Gençlerle muhabbet ortamının oluşması önemli. Bir de gençlerle ilgili çalışmaları yaparken disiplinli hareket etmek gerekiyor. Ölçülerimizden hiç taviz vermedik. Mesela kız öğrencilerle sohbeti perde gerisinden yapardık. 28 Şubat döneminde engellerle karşılaştınız mı? Kız öğrenci evlerimiz vardı. 28 Şubat döneminde yarıya düştü. Kızlarımızın bir kısmı başlarını açtılar, bir kısmı ise başlarını açmadılar ama ne yapacaklarını bilemediler. Memleketlerine mi dönsünler, Erzurum'da mı kalsınlar? Osman Efendi Üstadımıza ne yapalım diye telefon ettim. Çünkü başlarını açan kızların birçoğu anne babalarının tesiriyle açıyorlardı. Ahmet Bey, bizim hizmet anlayışımızda şeriatı inciterek hizmet yoktur. Başlarını açmayan kızlarımızı İstanbul'a gönderin dedim. Elhamdülillah İstanbul'a giden o kızlar birçok hizmetin öncüsü ablalar oldular. Üstadımızın hepsini evlendirdi. Düğünlerine geldim. Kardeşlerimiz bu dönemin kıymetini bilmelidirler. Şimdi hizmet kapıları açık. Eğer şu anda hizmete mani olan bir durum varsa bu sadece nefsimizdendir. Sami Efendi zamanında dini hizmetlerin önünde çok büyük engeller vardı. Musa Efendi zamanında hizmet edilirken yine bir endişe, bir korku vardı ama genişleme de başlamıştı. Şimdi bunlar kalmadığı gibi üstelik dini hizmette bulunmak isteyenlerin önüne imkanlar seriliyor. 1998 yılında ilk defa hacca gitmiştim. Duaların kabul olunduğu mültezime geçeyim de orada içimden geldiği gibi dua edeyim dedim. Oraya geçtiğim zaman bir kadın ellerini açmış, gözyaşları içinde şöyle dua ediyordu. Kurban olduğum Allah'ım. Kızlarımızın başları açılıyor, imam hatipler kapatılıyor, subaylar atılıyor. Bunlara bizim gücümüz yetmiyor, senin de mi yetmiyor ya Rabbi diyordu. Benim diyeceklerimi bu hanım diyor, ben daha ne diyeyim dedim. Arkasında onunla birlikte ağlayarak amin dedim. Kadıncağız kendisi için, evladı için hiçbir şey istemedi. Hepimiz böyle zor günlerden geçtik. Zannederim böyle gözü yaşlı anaların duaları elhamdülillah bizleri bu günlere getirdi. 35 sene içinde çalıştığım ordunun bu hale geleceğini mümkün değil tahmin edemezdim. Ben hiç gitmedim ama ordu evinin içine mescit açılmış. Ordu evinde hanımlar ayrı, erkekler ayrı düğün yapılıyormuş. Başörtülü kızlar subay olabiliyorlar. Bir zamanlar bunların olabileceğini söyleseler inanmazdım. Bu nimetlerin kıymetini bilelim. Eğer rahatlığa alışır ve nefsimizin isteklerinin peşine düşersek, bir de birbirimize düşersek, bilelim ki bu nimetler elimizden alınır. Erkek olsun, kız olsun öğrencilere derdim ki, bakın kardeşlerim, ben yaz-kış 700 kilometreden buraya geliyorum. Elbette bunu Allah rızası için yapıyorum. Fakat sizlerin üzerinde bir hakkım varsa onu ancak bir şartla helal ederim. İmam, öğretmen, doktor, mühendis, ne olursanız olun, iş hayatınızın bulunduğu şehre veya memleketimize gittiğiniz zaman siz de böyle müesseseler kurup, hizmet insanı, vakıf insanı olup Allah'ın dinine hizmet edeceksiniz derdim. Şimdi bakıyorum o dönemdeki öğrencilerimizden pek çoğu maddi manevi olarak hizmet ediyor. Vakıflar kurmuşlar, din hizmetleri, eğitim hizmetleri yapıyorlar. Allah yollarını açık etsin. Ahmet abi, sizin hizmet hayatınızdan devam edelim mi? Erzurum'a hizmete giderken sonra Erzincan'a da gidip gelmeye başladık. Sonra Ağrı'yla Kars'la ilgilendik. Fahrettin Timlikli Bey'e Rabbimden rahmet dilerim. Erzurumlu oldukları için bizim hizmetlerimize yardım ederlerdi. Sadece Erzurum'da kalmayıp o bölgenin aynı zamanda manevi babası olmuştur. Hizmet etmek sizin hayatınızda önemli bir yer tutuyor. Bunu neden önemli gördüğünüzü de anlatır mısınız? Çektiğimiz tesbihlerin, yaptığımız ibadetlerin faydası ancak kendimizedir. Fakat Allah için yapılan bu ziyaretler, kazanılan gönüller, yapılan hizmetler hem kendimiz için hem başkaları için Allah indinde kat be kat fazlasıyla değerlendirilecektir inşallah. Hizmet edilirken zahiren yorulunur zannedilir fakat kalp genişlediği için hiçbir yorgunluk olmadığı gibi insana bir huzur hali gelir. O zaman hizmet edememek insanı yorar. Böylece hizmetin nimeti daha dünyadayken alınmış olur. Rabbim kadrini bilenlerden eylesin. Bizler ana misyonumuz olan iyi Müslümanlığı yaşamaya ve temsil etmeye ayrıca insan yetiştirmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri bu imkanları değerlendirenlerden eylesin. Rabbim milletimize daha güzel günler göstersin inşallah. Musa Efendi Üstadımızı ziyaret için Erzurum'dan bir otobüste gelmiştik. "Kaç saatte geldiniz Ahmet Bey?" dedi. "Efendim 17 saatte geldik." dedim. "17 saatte gideceksiniz, 34 saat öyle mi? 34 saat yolculuk, 1 saat sohbet için mi yapılmış oluyor?" dedi. "Evet efendim," dedim. "İşte bu ancak Allah için yapılır. Keşke fakirin sıhhati el verse de sizin oraların en ücra köylerine kadar gitsem ve sizleri yormasam," dedi. Ahmet abi, 55 yıldır manevi bir hayatın içindesiniz. Bu hayatı ana hatlarıyla bize özetleyin desek neler söylersiniz? Evladım, bilinmelidir ki tasavvuf rabıtasız olmaz. Rabıta bu işin esası, anahtarıdır. Rabıta mevzuunda birçok insanın kafası karışıyor. Rabıta nedir derseniz, rabıta muhabbettir kardeşim, başka bir şey değildir. Manevi hayat mürşide muhabbetsiz olmuyor ama sadece muhabbet yeter mi? Elbette yetmez. Sonra fedakarlık gerekiyor. Kim neyle meşgulse o noktada fedakarlığını artıracaktır. İlim erbabı ilminden, ticaret erbabı maddi imkanlarından, ehli gayret zamanından verecek, hizmet edecektir. Sohbetlere hulusi kalple ve dikkatle gidilmelidir. Musa Efendi, "Sohbete gelmeyenin rabıtası zayıf olur, bir müddet sonra da dersini yapmaz hale gelir," demişti. Kendimizin nerede durduğunu anlamamız için tefekkür, nereye gittiğimizin farkında olmak için tefekkür-ü mevte ihtiyaç vardır. Seheri olmak da çok önemlidir. Sen sevdiğini iddia ediyorsun, sevdiğin de seni o vakitte çağırıyor ve sen gitmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Rabbimizle buluşmanın en kolay yolu gecelerdir. Elbette Rabbimiz her yerde ve her zamandadır. Ama bilelim ki bu kolaylık bizim içindir. Gece dersimizi gündüze bir hal olarak taşımadan manevi gelişim olmaz. Gece Rabbimizle beraber olmanın tadını aldıktan sonra onu gündüze taşımak, "Siz nerede olursanız o sizinle beraberdir" ayetinin farkına varıp onu uygulamak demektir. İşte bu da ihsan makamıdır. Bundan sonra "Allah onları, onlar da Allah'ı sever" ayetinin sırrına ulaşılır. Allah bize şeklimiz, şemalimiz için mi sevecektir? Dünya üzerinde fiziki görünümü bizden çok daha güzel insanlar var, milletler var. Bizler manevi yönümüzü ne kadar kuvvetlendirecek olursak Rabbimiz bizi o kadar çok sevecektir. Şöyle düşünelim, bir babanın iki çocuğu olsa, birisi vazifesini yapsa, birisi yapmazsa, baba bile vazifesini yapanı daha çok sever. Rabbimizin sevgisinden uzak olmamak için onun emirlerini tam bir imanla yerine getirmeliyiz. Nasıl yerine getireceğiz? Vazifemizi yerine getirirkense tazimli emrillah, şefkatli halkillah, düsturuyla hareket etmeliyiz. Ben askerim, bize itiraz olmaz, emir demiri keser. Rabbimiz bize bir şey emrettiyse bizim için mevzu bitmiştir. Büyük bir iştiyakla baş üstüne deyip Rabbimizin isteklerini hürmetle yerine getirmeliyiz. Sonra ne geliyor? Şefkatli halkillah. Bu iki cümle çok hoşuma gidiyor. Aslında her şeyi özetliyor. Yaratılmışların içine karıncadan bitkiye her şey giriyor. Hatta yerine göre gayrimüslime bile merhamet gerekiyor. Manevi derslerin öğretimi belki bitebilir ama eğitimi hiçbir zaman bitmez. Eğitimi muamelattır. Kötü arkadaştan sakınmamız gerektiği söylenir, değil mi? Kötü arkadaştan öncelikli kasıt belki de dünya yolculuğu boyunca bize arkadaş olan kendi nefsimizdir. Kişisel gelişimde kullanılan insanın kendisiyle barışık olması lazım sözünden benim anladığım nefsi tanımaktır. Nefsin zararları şunlardır, faydaları şunlardır diye sıhhatli bir muhasebe yaptıktan sonra rahat edebilirsin. Bu muhasebeyi iyi yapan insan eviyle, komşusuyla, arkadaşlarıyla hep barışık olur, emin insan olur. Kalp ve nefsimiz ıslah olursa saraylardan geniş bir yerde yaşıyoruz demektir. Eğer bunlar ıslah olmamış ve azgınsa sarayda bile yaşıyor olsak zindanda yaşıyor gibi oluruz. Darda oluruz, sıkıntıda oluruz. Bizleri bekleyen iki imtihanımız var. Tezkiye-i nefs, tasfiye-i kalp. Kalp tasfiyesinde kötü ahlakı ve kalpteki yanlış düşünceleri temizleme ve kalbi güzelleştirmek vardır. Kalbi güzelleştirmek çok zikir etmekle ve salihlerle birlikte olmayla olur. Nefsi tezkiyesinde ise az yiyerek, az konuşarak ve az uyuyarak nefsi eğitmek vardır. Nefsin imtihanları çok çeşitlidir ve kolay da değildir. Dünya nimetleri çoğaldıkça imtihanın aslında daha da zorlaştığını görüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Dünya imtihanını güzel verenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Ahmet Ertaş abiyle 56 yıllık manevi yolculuk üzerine Maneviyatın Öğretimi Bitebilir, Eğitimi Bitmez başlıklı Selman Tan'ın gerçekleştirdiği bu röportajın ikinci bölümünü sizinle paylaşmış olduk. Ve bir başka mülakatla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından şimdi de yeni mültedi Doktor Tibor Imre Baranyi ile Beklediğimiz Gelmiş Ama Biz Habersizmişiz başlıklı mülakatı sunacağız. Geçtiğimiz ay İlmi Araştırmalar Merkezi mensupları tatlı bir heyecana ev sahipliği yapmanın şükrünü yaşadılar. Macaristan Muhalefet Partisi lideri Gabor Vona'nın baş danışmanı, akademisyen ve düşünür Dr. Tibor Imre Baranyi, Osman Nuri Topbaş hocamızın telkin ettiği kelime-i şehadette İslam dairesine girdi. Yıllar süren araştırmaları, Fahrettin Timlikli abi ve Abdurrahman İslam gibi güzel insanlarla birliktelikleri ve Macaristan'daki gayretli müminlerin kalbi ısındıran temasları Baranyi'yi nihayet bir noktaya getirmiş ve Müslüman olmaya karar vermişti. Bu kararını hocamızın şahitliğinde gerçekleştirmek istemesi de bu Macar düşünürün bir diğer kararıydı. Baranyi ilk ezan sesini İstanbul'da duymuş, yıllar sonra o ezana muhatap olacağı yerin de yine İstanbul olmasını arzulamıştı. Hocamızın hidayet töreni akabinde beşuş bir çehreyle artık hem dünya hem ahiret kardeşimiz oldu diyerek tebrik ettiği bu güzel insan hidayete ermesinden sonra ilk olarak kendisine yaptığı ikram ve iyiliklerini hep hatırladığı Fahrettin Timlikli abinin mezarını ziyaret etmek istedi. elinde tuttuğu takkesini Fahrettin Abi'nin verdiğini ve son hastalık döneminde ona şu sözleri söylediğini ifade ederek, ''Benim vaktim az kaldı, artık gidiyorum ama burası sizin yeriniz, sizin evinizdir inşallah, sizi her zaman bekliyoruz.'' Tibor Bey'in bu vefalı ve hamiyetperver davranışı orada bulunan herkesin yüreğini kabarttı ve Fahrettin abimizi bir kez daha hayırla yad ettik. Doktor Tibor Imre Baranyi ile Hidayet'le buluşma sürecini arkadaşımız Ömer Faruk Demireşik konuştu. İslam'la buluşma hikayenizi dinlesek öncelikle. 20 yaşından beri dinleri, gelenek ve kültürleri araştırıyor, bunların üzerinde çalışma yapıyorum. Haddimi aşmak istemem ama uzun yıllar Budizm, Hinduizm ve diğer uzak doğu dinlerini araştırdım. Tabii Hristiyanlığı da öğrendim ki zaten içinde doğup büyüdüğüm ortamdır. Dinleri araştırırken akademide kendi öğrencilerime görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Bu arada çok iyi dostum olan Macaristan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın danışmanlığını yapmaya başladım. Her şey çok iyi gidiyordu. İkinci parti olmuştuk. Bana milletvekilliği teklif edildi. Ama ben teklifleri reddettim. Çünkü biliyordum ki politikaya girdiği zaman insan kirlenir. Bu yüzden uzak kaldım. Partiyle bütün ilişkilerimi kesip de tamamen talebelerimle meşgul olmaya başladığımda büyük bir boşlukta kaldım. Acaba Mevla benden ne istiyor? Bunu düşünmeye başladım. Tabii ben siyasi camiaya arkamı çevirince onlar da bana sırtlarını döndüler. Ailemle beraber yokluk içinde kaldım. Elimde hiçbir şey kalmadı. İşte o zaman yoğun bir şekilde ölümü ve ötesini düşünmeye başladım. Şu ana kadar araştırdığım hiçbir din, buna Hristiyanlık da dahil, bana ölümden sonrası için bir güven vermemişti. Öldükten sonra ne olacağım hususunda tatmin edici bir bilgim yoktu maalesef. 15-16 yıldan bu yana dostum olan Ahmet Barışçıl vasıtasıyla elime bir Kur'an-ı Kerim geçti. Bu Macarca bir Kur'an mealiydi. Benden onu okumam, gerekli düzeltmeleri yapmam ve mümkünse Macarca edisyon yapmam istendi. Aman Allah'ım, okumaya başladığım andan itibaren her bir ayetin sanki bizzat bana hitap ettiğini gördüm. Okuduğum her ayet kalbime ufak dokunuşlar yapıyor, sanki benim için gönderilmiş intiba veriyordu. Hepsi içinde bulunduğum sıkıntıları anlatan ayetlerdi. Türkiye'ye ilk defa Fahrettin Tivnikli abinin daveti üzerine geldik. Burada harikulade bir ikramseverlik, kardeşlik ve cömertliğe şahit oldum. İçinde büyüdüğüm Hristiyanlık kültürü de hep sevgiden ve merhametten bahseder ama yaşantıda bunu hiç göremezsin. Onu burada yaşanır şekliyle gördüm. Aralık ayında kendimi Kur'an'a verdim. Kur'an-ı Kerim'i ve elimizde bulunan hadisi şerifleri okumaya başladıkça daha da yakınlaştım. İçimdeki soru işaretleri yok olmaya başladı. Bu esnada %100 emin olabileceğim net cevaplar aldım. Kur'an-ı Kerim ve hadisler ölümden sonra ne olacağı hususunda beni mutmain etti. Elhamdülillah, şimdi buradayım, karşınızdayım. Günümüzde Hristiyanlığın durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Hristiyanlık aslında Tanrı'dan uzaklaşmış, Hazreti İsa'ya bağlanmış, onu takip etmek üzere kurulmuştur. Öğreti şudur, Hazreti İsa bizim günahlarımız için çarmıha gerildi. Dolayısıyla bizim günahlarımızın acısını Hazreti İsa önceden çekmiştir. Biz sadece onu severek kurtuluşa erebiliriz. Aslında bu aynı zamanda insanlara şöyle bir mesaj veriyor. Hakikat için çok fazla mücadele etmeyin. Her zaman doğrunun yanında olmak zorunda değilsiniz. En güzel örnek Hazreti İsa'dır. O hakikatin yanında olduğu için çarmıha gerilmiştir. O yüzden siz de bu yolda çok ısrar etmeyin. Yoksa bedelini ödersiniz. Öyle bir İsa figürü oluşturuldu ki hayatı takip edilemez, onun gibi yaşanılamaz. Sadece varlığı vardır. O da semboliktir. Orta Çağ'ın sonunda Hristiyanlık tamamen yenilgiye uğradı ve şu an işte Batı'da gördüğümüz dehşet verici liberal ve demokratik hayatı bir din olarak insana sunar hale geldi. Şu an Batı hayat tarzını tamamen şeytan belirliyor. Hristiyanlıkla hiç alakası yok ve bu şeytani hayata hiçbir din cevap veremiyor. İslam hariç tabii. Budizm, Hinduizm, Şintoizm ve diğer doğu dinleri de bu şeytani akıma ellerini kaldırıp teslim olmuştur. Budizm, Hinduizm ve Şintoizm kendi bulunduğu bölgelerde insanlara mutluluk sunamadığı gibi Batı'da insanlar hakikate ulaşmasın diye bu dinlere yönelik suni akımlar oluşturuluyor. Bu yolun sonuna kadar yürüdüm ve elhamdülillah İslam'la tanıştım. İslam da bana yolun bitmediğini, hakikatin yok olmadığını, hala var olduğunu, ona göre yaşandığı takdirde sonuca varabileceğimizi gösterdi. Kur'an'da sizi en çok ne etkiledi? Kur'an-ı Kerim'de beni en çok etkileyen ayetlerden bir tanesi şudur. Sana da geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan kitap, Kur'an'ı hakla indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan sapma. Başka ayetlerde de Allah Teala'nın tekrar tekrar söylediği bu hususu, yani biz sana yeni bir kitap, yeni bir şeriat göndermedik, senden öncekilerin öğretilerini tekrar tasih etmek ve güçlendirmek için bu kitabı gönderdik gerçeğini, bir Hristiyan olarak okuduğum zaman, evet elhamdülillah bizim beklediğimiz gelmiş, biz habersizmişiz dedim. Müslüman olmaya karar verişiniz uzun bir süreç almış. Son kararı nasıl verdiniz? 2 ay önce bir rüya gördüm. İstanbul'a gelmiştim. Arabaya bindim ve Üsküdar'dan Çamlıca'ya doğru bir yokuş çıkmaya başladım. Çıkarken sağda büyük bir bahçe gördüm. Arabadan indiğimde şehir bir anda insansız hale geliverdi. Bahçeye girdim. Aman Allah'ım, bahçe ne muhteşemdi. Ne muazzam bir tat ve kokusu vardı. Güzel, çok büyük bir bahçeydi ve her tarafta değerli taşlar vardı. Ortada bir kitap vardı. Hemen bir kalem aldım ve bu kitaba talebelerimden uygun gördüklerimin ismini yazmak istedim. Başladım onların isimlerini yazmaya. Akademideki arkadaşlarımın, öğrencilerimden bir kısmının isimlerini yazdım. Sonra dışarı çıkmaya çalıştım. Ama o büyük bahçede çıkışı bulamadım. Bahçe içinde kala kaldım. Bunun üzerine uyandım. Rüyadan o kadar etkilendim ki akşama kadar tesirini hissettim. O mutluluk, o huzur akşama kadar devam etti. Bu duygular içerisindeyken Ahmet Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı arkadaşım da konuşmuş. O, Ahmet Bey, bizim üstadımız galiba Müslüman olacak demiş. Ahmet de öyle görünüyor demiş. Bize fikri öncülük yapan hocamız Müslüman olursa biz ne yapacağız o zaman dediğinde Ahmet, bilmiyorum artık. Ondan sonrasını aranızda konuşursunuz diye mukabelede bulunmuş. Sonra Abdurrahman İslam abiye rüyayı anlattım. Abdurrahman abi, rüyanın mesajı çok net. Sen mesajı aldın inşallah dedi. Ben de aldığımı söyledim. Sizi tebrik ediyor, Rabbimizden hayırlı hizmet ömrü niyaz ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından bir başka mülakatı paylaştık sizinle. Yeni müftedi Doktor Tibor Imre Baranyi ile beklediğimiz gelmiş ama biz habersizmişiz başlıklı mülakatı radyolarınıza taşıdık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Hayırlı akşamlar, geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın efendim.